Ayrımaltı size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 51. Gazete manşetleri. 12 Haziran'da gazetelerin manşetlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin briefingi vardı. Kanunun hatırlatılması briefinge katılan gazeteciler tarafından manşetlere farklı şekilde taşındı. Bazı gazeteler gerekirse silah kullanırız manşetini attı. Bu ifadeler tabii ki toplantıyı aktaran gazetecinin ve yazı işlerinde manşeti hazırlayan kimselerin yorumuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisinin bağlı olduğu yasayı ve yetkilerini hatırlatmıştı ve hedefinde irticai terör vardı. Cumhuriyet gerekirse silahla koruruz başlığını atarken Sabah gazetesi muhtıra gibi briefing, Milliyet gazetesi ordudan son uyarı, Hürriyet gazetesi ise gerekirse silah bile kullanırız başlıklarıyla okurlarının karşısına çıktılar. Gazetecilerin yorumlayarak başlık atmalarının en büyük delillerinden biri ise birbirlerinden farklı ifadeler kullanmalarıydı. Gazete manşetleri yazı işlerinin habere dikkat çekmek için yorumlayarak attıkları başlıklardı. Yukarıda da aktardığımız gibi briefingde öyle bir ifade yoktu. Gazetelerin attıkları manşetler üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri suçlandı. 28 Şubat davasında da gerekirse silah kullanırız sözü sıkça tartışıldı. Mahkeme gerekçeli kararında dahi bu sözleri doğruymuş gibi kabul etti. Mahkemeye şikayetçi olarak katılanlar da bu konuyu sıkça gündeme getirdiler. Davayla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aleyhine görüş bildiren kimi yorumcular bu sözü ağızlarına sakız ettiler. Mahkeme sanki bu sözler briefinglerde açık bir şekilde ifade edilmiş gibi hükme esas aldı. Briefinglerde bu ifade kullanılmış ise mahkemenin bu ifadeyi briefing metninde göstermesi gerekliydi. Dayanaksız, delilsiz suçlamada bulunan mahkeme, briefing metinlerinin TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu raporunda olduğunu da görmezden geldi. Briefing metni ortadayken bu sözü briefing metninde bulamayan mahkeme dayanağı gazete başlıklarında aradı. Hedef gösterilen gazeteciler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeye yönelik irtica tehdidine dikkat çektiği briefingde kullanıldığı ileri sürülen gerekirse silah kullanırız sözünün hükümete karşı söylendiği ise tamamen kasıtlı bir yakıştırmadan ibaret. Üstelik irticai faaliyetler kapsamında verilen briefingde anayasal düzene karşı bir tehdit haline gelen silahlanan irticai grupların toplum yaşamını ve güvenliğini tehdit etmesi, ülke bütünlüğünü ve anayasal ilkeleri ortadan kaldırmaya ve eylemli bir kalkışmaya varması halinde içte ve dışta silah kullanması öncelikli görevi olan Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bu sözün irticai tehlikeye karşı söylenmesi hiçbir biçimde suç oluşturamazdı. FETÖ üyesi savcı Mustafa Bilgili ve mahkeme heyeti alıntı yaptı slogan gazete manşetlerini haberin bağlamından kopartıp sanki aynen böyle ifade edilmiş ve Refah Yol Hükümeti'ne yönelikmiş gibi algı yaratarak hüküm kurdu. Mahkeme heyetinin FETÖ'cü üyeleri emniyet mensuplarının gazetelerden cımbızlayarak çekip hazırladığı ve FETÖ hükümlüsü Bilgili'nin iddianameye monte ettiği araştırma tutanaklarındaki ifadeleri haberin içeriğinden hiç söz etmeden sanki öyleymiş gibi ifade ederek kasıtlı ve siyasi değerlendirmesine dayanak aldı. Mahkemenin hukuk skandalı olarak nitelendirilen kararının gerekçesinde bazı gazetelerin ve gazetecilerin isimleri kalın harflerle yazıldı. Gerekçeli kararın 10-11 Haziran 1997 tarihli briefingler ve 06-12-2012 tarihli araştırma tutanağı başlığında şu ifadeler yer aldı. İmtiyaz sahipliği Bilgin Yayıncılık AŞ adına Dinç Bilgin'in Genel Yayın Müdürlüğünü Zafer Mutlu'nun yaptığı Sabah gazetesinin 12 Haziran 1997 tarihli sayı 4016 sayısında muhtıra gibi briefing manşetiyle imtiyaz sahipliğini Berrin Nadi, Genel Yayın Yönetmeliğini Orhan Erinç'in yaptığı Cumhuriyet gazetesinin 12 Haziran 1997 tarihli sayısında gerekirse silahla koruruz manşetiyle verilen haberlerde 11 Haziran 1997 günü Genelkurmay Başkanlığında basın mensuplarına verilen briefingle ilgili haberlere ve briefingin tam metnine yer verildiği tespit edilmiştir. Bu metinde Sabah ve Cumhuriyet gazetelerinin yöneticilerinin isimleri sayıldı ve bu isimler kalın harflerle yazıldı. Davada sanık ya da tanık olmayan, haklarında mahkumiyet kararı bulunmayan, hiçbir beyanda bulunmamış bu isimleri sayıp hangi gerekçeyle kalın yazarak dikkat çekip zımnen hedef haline getirdiklerini merak ediyoruz. Mahkemenin bunu yaparkenki hukuki amacı neydi? Cumhurbaşkanlığının görüşü. Gerekirse silah kullanırız sözü tartışmaların ilk yaşandığı dönemde resmi bir araştırmaya da konu oldu. Briefinglerde geçen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi kapsamındaki kanun maddelerinde yer alan lüzumunda silahla koruma ifadelerinin basında fazlaca tartışılması sebebiyle Cumhurbaşkanlığında bir çalışma yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Başkanı Kemalettin Ali Kaşifoğlu imzalı 3 maddeden oluşan ve TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu raporunda da yer alan belgede TSK İç Hizmet Kanunu'nun 2, 35 ve 37. maddeleriyle TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nin 1, 85 ve 86. maddelerinin hükümleri anılarak şu görüş aktarıldı. Gerek İç Hizmet Kanunu ve gerekse bu kanuna dayanılarak çıkarılan İç Hizmet Yönetmeliği'nin yukarıda yazılı hükümleri nazara alındığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in temel ilkelerine yönelik tehditler karşısında koruma ve kollama görevini yerine getirmesinin bu kurumun görevleri cümlesinden olduğu düşünülmektedir. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e briefing tartışmaları sırasında sunulan bu not, Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunarak meclis komisyonuna gönderildi. Bu tespitler aynı zamanda Cumhurbaşkanlığının resmi görüşüydü. Hükümetin istifasının briefingle ne ilgisi var? Refah Yolu Hükümeti'nin istifasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10-11 Haziran 1997'de verdiği briefinglerle ilişkili olduğunu savunanlar büyük bir yanılgı içinde. Bu tezi dillendirenler söz konusu briefinglerin Batı Çalışma Grubu faaliyeti olduğu iddiasını da dillendiriyorlar. Başta şunu belirtmek gerekir ki, briefingler Batı Çalışma Grubu faaliyeti değildi. Hükümetin istifası ise briefingden çok önce açıklanmıştı. 31 Mayıs 1997'de açıklama yapan Erbakan ve Çiller, Başbakanlığın devri ve erken seçim kararı aldıklarını açıkladılar. 1 Haziran 1997'de Başbakan Necmettin Erbakan ile Başbakan Yardımcısı ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, Başbakanlık konutunda 45 dakika süren görüşme gerçekleştirdiler. İki partinin kurmaylarının da kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde Refah Partisi tarafı 26 Ekim'de seçime gidilmesinden yana tavır koydu. DYP'de Başbakanlığın Haziran ayının ikinci yarısında devredilmesi durumunda seçimin Ekim ayı sonunda yapılması görüşünü benimsedi. Erbakan ve Çiller görüşmenin ardından Başbakanlık binasına geçerek basın açıklaması yaptılar. O açıklamada söylenenler iddianamede ve gerekçeli kararda yazılanları yalanlar nitelikteydi. Erbakan muhalefete şöyle seslenmişti. Muhalefet seçim ister, iktidar istemez. İktidar seçim istiyor ve muhalefete sesleniyor, hodri meydan. Temenni ediyoruz ki bu davetimizden kaçmayacaklardır, kaçamayacaklardır. Aynı açıklamada Erbakan, Başbakanlığın Haziran ayı sonunda Çiller'e devredileceğini belirterek, mümkün olan en kısa zamanda seçime gidileceğini, Cumhurbaşkanı'nın çoğunluğun mutabık olduğu bir formülü en kısa zamanda uygulayacağını söyledi. Basının önünde Başbakanlığın devredileceği sözünü alan Tansu Çiller, soluğu Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yanında aldı. İki ismin görüşmesi 40 dakika sürdü. Demirel'den hükümet kurma görevini birinci sırada almak için güvence isteyen Çiller görevi alacağını düşünüyordu. elini güçlendirmek için de Refah Partisi, DYP ve Büyük Birlik Partisi'nin mecliste 276'yı geçtiğini ve çoğunluk oluşturduklarını söyledi. Tansu Çiller, Demirel'le görüşmesinin ardından da açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı anayasa çerçevesinde hareket edeceğini teyit etmiştir. Hukuki ve siyasi meşruiyet ve demokratik ahlak içinde yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Tansu Çiller'in kendisini de bağlayıcı nitelikli açıklamalarına tepki gösterdi. Çiller'in tavrına çok sinirlenmiş olacak ki Demirel hemen bir açıklama yaptırdı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada ilk kez ikili bir görüşmenin içeriği açıklandı. Açıklamada şu satırlar yazıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Tansu Çiller'e Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda başbakanlığın devri tanımının, kavramının ve işleminin mevcut olmadığını, halen hükümet mevcut olduğuna göre yeni bir hükümetin nasıl kurulabileceği tartışmalarına girmeyeceğini, bunun siyasi bir husus olduğunu, başbakanlık münhal hale gelince gereğinin anayasa ve demokratik geleneklere uyularak tespit edileceğini ve ona göre hareket edileceğini, seçim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bir karar olduğunu söylemişlerdir. İki siyasi partinin kendi arasındaki anlaşmaya göre yapılan planlar Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayını alamadı. Bütün bunlar yaşandığında Adalet Bakanı olan Şevket Kazan, daha sonra kaleme aldığı Refah Gerçeği adlı kitabının 3. cildinde iki parti arasındaki protokole değindi ve kendi cephesinden yaşanılanları yazdı. Anlattıklarımızın netleşmesi için Kazan'ın kitabındaki satırları aynen aktaralım. Erbakan Hoca 28 Mayıs 1997 tarihinde yaptığımız Refah Partisi Başkanlık Divanı toplantısından sonra erken seçime gitmek şartıyla Başbakanlığı Tansu Çiller'e devredeceğini açıklamış, 30 Mayıs 1997 günü ise Erbakan ve Çiller Başkanlığında bir araya gelen RP ve DYP yetkilileri görev değişikliği için bir protokol hazırlanmasında karar kılmışlardı. Bir gün sonra 31.05.1997 tarihinde Doğru Yol Partisi'nden Rıza Akçalı, Bekir Aksoy, Nevzat Ercan, Saffet Arıkan Bedük, Refah Partisi'nden Süleyman Arif Emre, Fehim Adak, Salih Kapusuz bir araya gelerek yeni oluşum için aralarında bir geçici protokol imzaladılar. Protokole göre başbakanlık görevi 18 Haziran tarihinde DYP'ye devredilecek, bu tarihten önce de siyasi partiler kanununda gerekli değişiklikler yapılacak, erken seçim tarihi başbakanlık görevinin devrinden önce ortaklar arasında tespit edilecek, seçim kararı yeni kurulacak olan Çiller Başbakanlığındaki hükümetin güven oylamasından sonra meclisten çıkartılacaktı. Refah Partisi'nin en önemli isimlerinden birisi olan Şevket Kazan kitabında protokolün detayına yer vermişti. Kazan yine aynı kitabında Erbakan'ın başbakanlıktan istifa sürecini de anlatmıştı. Şevket Kazan'ın satırları Erbakan'ın baskıyla istifa ettirildiği iddialarını yalanlayan en yakın tanıklığı oluşturuyor. Erbakan'ın istifası herhangi bir baskı veya dayatma sonucu değil, tamamen iki parti arasında önceden imzalanan bir protokol gereğiydi. Bu istifa 3 ay içinde seçime gidilmesi şartını ihtiva ediyordu. Bu istifa ortağımız DYP'deki çözülmeyi önlemek gibi bir vefa duygusuna da dayanıyordu. Bu istifa Erbakan başbakan olursa görevi bırakmaz diye bas bas bağıranlara medenice ve asil bir cevap oluyordu. Refah Partisi'nin tepe isimlerinden Kazan, Erbakan'ın istifa kararının altında birçok neden olduğunu söylüyordu. Ancak baskı o nedenlerden biri değil. Bakanlar, milletvekilleri duruşmaya gelip benzer beyanlarda bulundular. Örnek olsun, sonradan AKP'nin kurucu kadroları içinde yer alan eski DYP milletvekili Köksal Toptan'ın beyanı 84. duruşmanın tutanakları arasında duruyor. O tarihlerde Doğru Yol Partisi üzerinde yahut bizim üzerimizde 28 Şubat sürecinde olduğu iddia edilen telkin, baskı hiç yoktu, hiç olmamıştı. Başbakan Erbakan 1 Haziran 1997 kararları ile ilan edilen yeni protokol ve Başbakanlığın devri ve erken seçim kararlarını aldığı çillere güvenerek 18 Haziran 1997 günü istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu. Cumhurbaşkanı Demirel istifayı kabul etmeden önce "Niye istifa ediyorsun? Seni istifaya zorlayan mı var?" diye sordu. Erbakan ise "Hayır yok, ülkede sıkıntı var" yanıtını verdi. Erbakan'ın Cumhurbaşkanı'na sunduğu ve iki parti arasındaki protokole uymak üzere hazırladığı istifa mektubunda "Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak bu bir yıllık süreden sonra Başbakanlığın Doğru Yol Partisi'ne geçebilmesi için yapmış olduğumuz taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere Başbakanlık görevinden istifa ediyorum" ifadeleri yer alıyordu. İstifayı kabul eden Demirel ise Erbakan'dan yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam etmesini istedi. Bütün bu yaşananları özetlemek gerekirse 10-11 Haziran 1997 tarihli briefinglerin Batı Çalışma Grubu faaliyeti olmamasının yanı sıra Başbakanlığın devri ve erken seçim kararı ile de hiçbir şekilde ilişkisi yoktu. Henüz briefingler gerçekleşmeden çok önce 31 Mayıs 1997 tarihinde yeni koalisyon protokolünün hazırlandığı, 1 Haziran 1997 tarihinde Başbakan Erbakan ve Tansu Çiller'in ortak basın açıklaması ile Başbakanlığın devri ve erken seçim kararının alındığının zaten ilan edildiği siyasi ve tarihi bir gerçek. TSK'nın içte veya dışta ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelmiş her türlü tehdide karşı silah kullanma görevi olduğu, dava sürecinde savunmalarda defalarca dile getirildiği gibi kanun ve kanuna dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatta da belirtilmişti. İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi, Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Yönetmeliği ise Türk yurdu ve cumhuriyetini içe ve dışa karşı lüzumunda silahla korumak olan şeklindeydi. Dolayısıyla bu mevzuat hükmünün hatırlatılması da bir suç olarak görülemezdi. Sonuç olarak belgesiz, dayanaksız, spot gazete manşetlerinden bağlamından kopartılıp alıntı yapılarak briefinglerde söylendiği iddia edilen "gerekirse silah kullanırız" ifadesi briefinglerde hiçbir biçimde kullanılmadı. Bu ifadenin briefing metninde bulunduğu ve hükümeti baskıyla istifa ettirme gibi bir amaçla bağımsız olarak ifade edildiği ispat edilemedi. Ancak bunun aksi defalarca kanıtlandı. Tarih dönüp bakanlar için bütün hazinesini cömertçe sunuyor. Bakıldığında Erbakan'ın istifasının da briefinglerle ilgisinin olmadığı açık bir şekilde görülüyor. 6. ayrımın sonu. Sayfa 58.